Sayfa 63. Hayırım 10. Durmuş, kollarını göğsünde kavuşturmuş, sıkıntılı bir suratla Viktor'un karşısında oturuyordu. Titen'in kapısından girerken sivil giyimli görevlilerce alınıp bir ahşap masa ile iki çelik dolaptan oluşan yönetim odasına daha önce hiç görmediği bu iki adamın karşısına getirilmesine bir anlam verememiş, yarım yamalak Rusçasıyla kendisinin Türk olduğunu anlatmış. Bunun üzerine daha yakın ilgilendiklerini görünce durumu iyiye yorarak Umut da Türkçe bilen birinin gelip kendisini kurtarmasını beklemeye başlamıştı. Viktor bir yandan sigarasını tüttürüyor, bir yandan da bu geniş alanlı, çekik gözlü adamı izliyordu. Tatar mı acaba diye geçirdi kafasından. Türkiye'de Sovyetler gibi halkların kaynaştığı, harman olduğu bir coğrafya. Önce okulda, dersliklerdeki haritalarda, sonra Nazım Hikmet'in şiirlerinde okumuştu Türkiye'nin adını. Onun şiirlerindeki imgelerden yola çıkarak bir ülke yaratmıştı kafasında. Düşlemindeki ülke gerçeğe ne kadar yakındı? Bilmiyordu. Bir ara bunu öğrenme olanağı doğmuş, bürodan yurt dışı görevi çıkmış, büyük olasılıkla da gideceği yerin Türkiye olacağı söylenmişti. Ama sonra plan değişmiş, Moskova'da kalmıştı. Türkiye'nin adını da Pravda'nın satırlarında okur olmuştu. Demek yazgımızda Anadolu insanlarıyla Moskova'da karşılaşmak varmış diye düşünüyordu. Durmuş'un aynı ritimle yere vurduğu sağ ayağına bakarken, "Niye bu kadar gergin?" diye sordu kendi kendine. "Bir şeyler mi saklıyor?" Durmuş, soluk alışına kadar kaçırmadan onu izleyen bu asık suratlı adamla aynı odayı paylaşmaktan hiç hoşlanmıyordu. Ama birileri gelip onu kurtarıncaya kadar buz gibi bakışlara katlanmak zorunda olduğunun da farkındaydı. Kapı açılıp da Leonid ile Hikmet'i görür görmez sevinçle ayağa fırladı. "Nihayet gelebildiniz," dedi. Hikmet'e yaklaşarak, "Bu adamlara laf anlatamıyorum. Haksızlığa uğramış biri gibi konuşuyordu." Onun bu mazlum tavrını aldırmadı Hikmet. "Neredesin sen?" diye çıkıştı. Yoldaşından böyle bir tavır beklemeyen Durmuş, bir adım geriledi. Gözlerini kısarak olanları anlamaya çalıştı. "Nasıl neredeydim?" dedi cansız bir sesle. "Kaç saattir seni arıyoruz. Bakmadığımız yer kalmadı." "Beni niye arıyorsunuz?" "Stop, stop!" diye kesti sözlerini Viktor. Bu iki Türk'ün söylediklerinden bir tek sözcük bile anlamamıştı. Ama onların kavgalarıyla kaybedecek zamanı yoktu. Leoni de döndü. "Sanırım bize çevirmenlik yapmak zorundasınız." "Elbette," dedi Leonid. Başıyla Hikmet'i göstererek sordu Viktor. "Bu da kim?" "Türk kolektifinin parti sekreteri." Viktor parti sekreterini dikkatle süzdü. "Onunla daha sonra konuşuruz. Rica etsek bizi yalnız bırakabilir mi?" Viktor'un söylediklerini çevirdi Leonid. Hikmet bozulur gibi oldu ama söylenene de hemen uydu. "Ben kaldığımız binada yoldaşlarımın yanında olacağım," dedi. Olanları anlamayan Durmuş paniklemeye başlamıştı. "Bir dakika sekreter yoldaş," dedi telaşla. "Gitme, neler oluyor? Bu adamlar da kim?" Nikolay nazik bir tavırla Durmuş'u omuzlarından tuttu. "Pajal usta tavarış, Pajal usta," diyerek yerine oturttu. Hikmet bir an durup geriye baktı. Yoldaşının yardım isteyen ürkek gözleriyle karşılaştı. Ama Viktor işaret parmağını dudaklarına götürerek bir şey söylememesi için onu uyardı. Hikmet de kapıyı çekip çıktı. Hikmet gidince Durmuş tedirgin gözlerini Leonid'e çevirmişti. "Korkma," dedi Leonid. "Bu yoldaşlar milisten. Sorulanlara doğru yanıt ver yeter." "Ne söylüyorsun ona?" diye atıldı Nikolay. "Sakin olmasını öğütlüyordum." "Bir daha bunu yapmayın," dedi. Sesi biraz sert çıkmıştı. Leonid kınayan gözlerle baktı onlara. Bu tipleri çok iyi tanırdı. Onlardan çok daha iyileriyle çalışmıştı yurt dışında. Her şeye kuşkuyla bakan paranoyak sürüsü diye geçirdi aklından. Ancak öldüklerinde gerçek huzuru duyabilecek zavallılar. Leonid'in alındığını sezinleyen Viktor, Nikolay Yokolovic'in söylediklerini yanlış anlamayın lütfen dedi, uzlaşmacı bir tavırla. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Açıklamanız gereksiz, farkındayım dedi Leonid, kırgınlığını sürdürerek. Nikolay cebinden bir not defteriyle kalem çıkararak masanın üzerine yerleştirdi. Artık başlayabiliriz dedi Viktor. Adı ne bu yoldaşın? Durmuş. Durmuş Alaplı. Gerçek ismi mi? Hayır. Moskova'da bu adı kullanıyor. Gerçek ismi ne? Bir an duraksadı Leonid. Sonra kesin bir tavırla. Bilmiyorum dedi. İki istihbaratçının da gözünden kaçmamıştı bu. Kimden öğrenebiliriz? Sanırım okulda bu işe bakan özel bir büro var. Viktor bir an başını kaldırıp Leonid'e baktı. Çelik mavisi göz bebekleri kuşkuyla kıpırdanmaya başlamıştı. Bu özel büroda Türkçe bilen kimse var mı? Onu da bilmiyorum. Göz bebekleri kıpırdanmayı bırakıp Leonid'in yüzünde durdu. Peki şöyle sorayım. O bürodakiler Türklerle konuşurken sen orada mıydın? Bunu söyleyemem. Diyerek Nikolay söze karıştı. Viktor Zaharovich, bana mı öyle geliyor, yoksa çevirmenimiz bizden bilgi mi saklıyor? Neden bize bilgi vermiyorsunuz? Dedi Viktor. Genç arkadaşı gibi oyun oynamak yerine açıkça konuşmayı seviyordu. O gizli çalışan bir partinin üyesi. Kimliğini açıklamak benim yetkimi aşar, diye açıkladı Leonid. Anlıyorum, dedi Viktor. Sonra başıyla Durmuş'u göstererek ekledi. Peki rica etsek ona sorar mısınız? Gerçek adı nedir? Anlamıyorsunuz, dedi Leonid, başını iki yana sallayarak. Hiçbir şeyi anlamıyorsunuz. Lütfen, lütfen yoldaş, dedi Viktor, dudaklarında yumuşak gülümsemeyle. Peki, dedi Leonid. Söyleyeceğim ama açıklayacağını sanmam. Leonid, tartışmalarını kaygı yüklü bir yüzle izleyen Durmuş'a dönerek Viktor'un sorusunu çevirdi. Soruyu duyar duymaz toparlandı Durmuş. Neler oluyor Leonid yoldaş, dedi. Nedir bu sorgu? Şu anda bunu sana söyleyemem. Belki daha sonra. Ama biliyorsun ben kimliğimi açıklayamam. Nikolay Durmuş'un tavırlarından olumsuz yanıt verdiğini anlamıştı. Kendini tutamadı. Leonid'in açıklamasını beklemeden, eğer kimliğini açıklamazsa sabaha kadar burada tutarız onu, dedi. Leonid alaycı bir gülümseyişle süzdü Nikolay'ı. Niye gülüyorsunuz, dedi Nikolay, asabi bir tavırla. Bunun bir işe yarayacağını sanmam, dedi Leonid, gülümseyişini sürdürerek. Durmuş 87 gün işkencede kalmış, yine de kimliğini açıklamamış biri. Nikolay ikinci bir çekerek başını sallamakla yetindi. Pekala diyerek Viktor girdi devreye. Olanlara sinirlenmeye başlamıştı ama kendini tutuyordu. Sorar mısınız ona, gecenin bu saatinde nereden geliyormuş? Soru aynen çevrildi. Dolaşmaya çıktım, dedi Durmuş. Kısa, kesin bir yanıtla. Leonid bu sözlere inanmamıştı. Bugüne kadar Türk kolektifinden hiç kimse dolaşmak gibi sudan bir nedenle sitenin dışına çıkmamıştı. Üstelik tek başına gitmesinin yasak olduğunu bile bile. Ama yanıtı olduğu gibi istihbaratçılara çevirdi. Nerede dolaşmış? Kurkino'ya indim, dedi Durmuş. Orada burada vakit geçirdim. Leonid, Türk yoldaşın yalan söylediğine iyicene emin olmuştu. Bunu niye yapıyor ki, diye düşündü. Yoksa gerçekten de Mehmet'in öldürülmesiyle bir ilişkisi mi var? Kurkino'da dolaşacak ne de çok yer vardı ya, diye mırıldandı Nikolay. Kurkino'da nerelere gitmiş? Viktor'un ses tonu Nikolay'ın tersine son derece ciddiydi. Durmuş hazırlıksız yakalanmış bir insanın telaşı içinde hem düşünüp hem de soruyu inatlamaya çalıştı. Şey dedi, mağazaları gezdim. Viktor önemsemiyormuş gibi rahat bir tavırla sordu. Mağazaları mı? Hangilerini? Hiç beklemeden yanıtladı Durmuş. Oyuncak mağazasını. Viktor ile Nikolay gözlerini dikmiş dikkatle onun tepkilerini inceliyordu. Gecenin bu saatinde açık mıdır orası? Ben oradayken açıktı. Sen oradayken saat kaçtı? Farkında değilim. İstihbaratçılar sorulara kaçamak yanıtlar veren Durmuş'un yalan söylediğinin farkındaydılar. Çünkü oyuncak mağazası kapanıncaya kadar orada kalmışlar ve bu adamı görmemişlerdi. Mağaza ile ilgilendiklerini belli etmemek için Durmuş'un yalanını dolaylı yollardan açığa çıkarmayı seçtiler. "Oyuncak mı alacaktın?" diye sordu Viktor. "Evet, oğluma." "Ama alamamışsın," dedi Nikolay kuşkuyla. Geçen gittiğimde vitrinde bir tren görmüştüm. Onu veremeyeceklerini ama aynısından getirtebileceklerini söylemişlerdi. Bugün de tren geldi mi diye gittim. Ne yazık ki gelmemiş. "Sık sık gidiyorsunuz galiba oyuncakçıya," diye sordu Viktor. "Çok sık değil, arada bir. En son bir hafta kadar önce gitmiştik," dedi Durmuş, eliyle burnunun sağ kanadını kaşıyarak. Artık sorular peş peşe sıralanmaya başlamıştı. Hem anında çeviri yapıp hem de yanıtlar üzerine akıl yürüten Leonid, çok zorlanmasına karşın işini en iyi biçimde yapmaya çalışıyordu. "Oraya gittiklerinde yanında kimse var mıymış?" "Evet," dedi Durmuş. Bir an duraksadı. Anımsamaya çalıştı. "Epeyce kalabalıktık. Şerif, Mehmet, Hikmet, Cemil, bir de Can vardı. Yakınlarına oyuncak aldılar." Sorular bu gece yaptıkları üzerinde yoğunlaştıkça Durmuş'un tedirginliği de artıyordu. "Siteden nasıl çıktığımın ne önemi var ki?" diye mızırdandı. "Bilemiyorum. Ama onlara söylesen iyi olur," diyerek uyardı onu Leonid. Durmuş kararsızdı. Sorguçları da bunu sezinlemişlerdi. "Yürüyerek çıkmadığını biliyoruz," diyerek düşüncelerini dağıtmak istedi Viktor. "Tabii kapıdan çıkmadıysa o başka." "Bu işin içinde bir iş var," diye geçirdi aklından Leonid, söylenenleri Durmuş'a çevirirken. Durmuş'un yüzü gölgelenmeye başlamıştı. "Sovyet yoldaşları minibüsleriyle ayrıldım siteden," diye mırıldandı. "Sovyet yoldaşlar mı?" Ötekileri beklemeden sormuştu soruyu Leonid. "Sitede çalışan emekçiler," diye açıkladı. Viktor'un sert bakışlarıyla karşılaşan Leonid, Durmuş'u bırakıp söylediklerini Rusça'ya çevirdi. "Kimmiş bu emekçiler?" diye kuşkuyla sordu Viktor. Üç adamın da bakışlarının üzerinde kilitlendiğini gören Durmuş'un gerginliği iyice artmıştı. Bir çırpıda dökülüverdi ağzından sözcükler. "Yemekhanedekiler işte. Tanya, Irina, Yelena, Sofia, Olga. Hepsi de kadınmış şu bizim emekçiler," diye gülmeye başladı Nikolay. Emekçiler sözcüğünü üstüne basa basa söylemişti. Viktor ciddi bir ifadeyle Leonid'e döndü. Arkadaşının tavrını sulu bulduğu her halinden belliydi. "Açık konuşsun. Kadınlardan biriyle ilişkisi mi varmış?" Soruyu renkten renge girerek dinliyordu Durmuş. Doğruydu. Yemekhanede bulaşıkçılık yapan Olga ile ilişkisi vardı. Her ayın sonunda düzenlenen balolardan birinde tanışmışlardı. Bu ilişkiye girmemek için çok düşünmüştü Durmuş. Evliydi. Çok sevdiği bir oğlu vardı. Buraya gönül eğlendirmeye değil, Marksizmi öğrenmeye gelmişti. Üstelik Olga da evliydi. Ama kadın o kadar güzeldi ki, menekşe rengi gözlerindeki o yumuşak parıltılarla karşılaşır karşılaşmaz bütün engelleri unutuveriyordu. Yoldaşların çoğu farkındaydı bu ilişkinin. Kimse yüzüne karşı bir şey söylememişti ama onu kınadıkları belliydi. İlişkisini bilen ve onaylayan tek kişi Asaf'tı. Asaf'la arası çok iyiydi. Ekip Moskova'ya uçmak için Bulgaristan'daki Rila Otel'de buluştuklarından beri kolektifteki insanlara alışamamıştı. En çok bozulduğu kişi de Cemil'di. Küçük burjuva bir aydın bozuntusu olarak görüyordu onu. Her soruyu yanıtlamaya, ne kadar çok bilgiye sahip olduğunu kanıtlamaya çalışan o yarı sanatçı züppelerden biri. Belki de bu yüzden. Eğitim enstitüsünü bitirmesine karşın, kendini işçi olarak tanıtarak olur olmaz yerde proletaryanın erdemlerini sayıp dökmeye başlamıştı. Böylece bir tür koruyucu kalkan oluşturup, başta Cemil olmak üzere kolektifte anlaşamadığı yoldaşların kendisine bulaşmasını önlemeye çalışıyordu. Moskova'ya geldiklerinde de Asaf'la tanışınca hemen ona yanaştı. Çünkü o parti merkezindendi. Ülkeden gelen, üç aşağı beş yukarı kendisine benzeyen bu insanların yerine onunla arkadaş olmak çok daha doğru ve güvenliydi. Olga ile ilişkisini Asaf'a da çıtlatmıştı. Aslında ona söylemeye de cesaret edemezdi. Ama yoldaşı bir rastlantı sonucu sitedeki organizasyon işlerinden sorumlu Yelena Nilovna ile sarmaş dolap yakalayınca açılmasında hiçbir sakınca olmayacağını anlamıştı. Daldığı düşüncelerden Leonid'in sesiyle sıyrıldı durmuş. Kadınlarla ilişkin var mı? Rus öğretmen ikaz eden bakışlarını öğrencisinin çekik gözlerine dikerek ekledi. Bak yoldaş, gerçeği söylemen senin yararına olur. Küçük bir kaçamaktan çok daha ciddi bir durum söz konusu. Ben onlarla sadece arkadaşım dedi. Bu gece olanlara hala bir anlam veremeyen durmuş. Onlar mı? Hepsiyle mi? Olga Kuznetskoya ile. Bu gece onunla mıydın? Cılız bir evet çıktı ağzından. Nereye gittiniz? Çay içmeye. Nereye? Olga'ya. Evine mi? Evet. Bu evet ilkinden daha güçlüydü. Kocası ne dedi bu işe? Eski alaycı tavrına yeniden bürünmüştü Nikolay. Viktor bu soruyu çevirmesine izin vermeden Leonid'e döndü. Siz ne diyorsunuz Leonid Ivanovich? Onların sınıf öğretmenisiniz. Olga ile ilişkisi var mı bu adamın? Leonid bir an durmuşa baktı. Söyleyecekleri konusunda kararsız gibiydi. Kadınla ilişkisi olduğu benim de kulağıma çalındı. Ama bu akşam kadının yanında mıydı, onu bilemem. Öğrenmek zor olmayacak, dedi Viktor. Leonid, sözcüğü sözcüğüne çevirdi Rus'un söylediklerini. Durmuş, tedirgin olmuş gibiydi. Leonid'in gözünden kaçmadı bu. Ne oldu yoldaş? Söylemek istediğin bir şey mi var? Şey diyecektim, diye geveledi durmuş. Kocasının bu gece evine gittiğimden haberi olmaz değil mi? Durmuş'un kaygısını aktardı Leonid. Kiminle yattığı bizi ilgilendirmiyor, dedi Viktor. Ama yalan söylediyse bunun bedelini de öder. Doğru söylüyorum, diyerek atıldı Leonid'in çevresini dinledikten sonra Durmuş. Olga ile konuşunca anlayacaksınız. Anlayacağız, diye tekrarladı Viktor. Sor bakalım, Mehmet'i en son ne zaman görmüş? Leonid söylediklerini çevirirken Viktor ile Nikolay gözlerini dikmiş, zanlının tepkilerini ölçüyorlardı. Durmuş başından beri takındığı şaşkın ifadeyi koruyordu. Yemekte gördüm. Asaf'la oturuyorlardı. Bana neden bu soruları soruyorsunuz der gibi bakıyordu adamların yüzüne. Yalnızca ikisi mi vardı? Sonra Şerif de geldi yanlarına. Ben çıkarken onlar hala masada oturuyorlardı. Ne oldu? Yoksa Mehmet'e bir şey mi oldu? Artık anlatabilirsin, dedi Viktor. Tıpkı parti odasındaki gibi derinden bir iç geçirerek Leonid anlatmaya başlarken küçük defterine aldığı notları gözden geçiren Nikolay, Kiril harfleriyle yazılmış Türk isimlerinden bazılarını daire içine alıyordu.